Ayrım 6. Yetişin Çocuklar. Selçuk Şirin. Sayfa 70. Ebeveyne not. Ölüm döşeğindeki çocukların keşke daha çok yapsaydım dediği şeyler. Alistair McAlpine ölümcül hastalıklara yakalanan çocuklarla çalışan bir doktor. Twitter'dan yaptığı bir paylaşımda çocuklara hayatta nelerden zevk aldıklarını, hayatlarına neyin anlam kattığını sordum deyip aldığı yanıtları sıraladı. Herkesin ve özellikle ebeveynlerin öğreneceği çok şey var bu listede. 1. Öncelikle hiçbiri keşke daha fazla televizyon izleseydim, Facebook'ta daha fazla zaman geçirseydim falan dememiş. 2. Çoğu evcil hayvanlarından bahsetmiş. Rufus'u çok seviyorum, komik havlamaları beni güldürüyor. Jeannie'nin geceleri bana sokulup mırıltılar çıkarmasına bayılıyorum. Jake'le sahilde gezdiğimiz zamanlar en mutlu olduğum anlardı. 3. Çocukların pek çoğu anne babalarından genelde endişe duyarak bahsediyor. Umarım annem iyi olur, üzgün görünüyor. Babam endişelenmemeli, sonra yine buluşacağız zaten. Ben ölünce Tanrı anneme babama yardımcı olsun. 4. Hepsi kitapları ya da kendilerine hikaye anlatılmasını sevdiğini söylüyor. Özellikle anlatan anne babaları olunca. Harry Potter bana kendimi cesur hissettiriyor. Uzayda geçen hikayelere bayılıyorum. İyileşince Sherlock Holmes gibi iyi bir dedektif olmak istiyorum. Anneler, babalar, çocuklarınıza bol bol okuyun, bunu çok seviyorlar. 5. Çoğu başkalarının kendileri hakkında ne düşündüğünü daha az kafaya takmış olmayı ve kendilerine normal bir insan gibi davrananlara daha çok değer vermiş olmayı dilediğini söylemiş. Gerçek arkadaşlarım saçlarım dökülünce bunu hiç umursamadı. Jane ameliyattan sonra ziyaretime geldi ve yaramı fark etmedi bile. 6. Çocuklar en değerli özellik olarak hep iyi ve nazik olmayı ön plana çıkarmış. Büyük annem bana çok iyi davranıyor, hep beni gülümsetiyor. O iyi huylu hemşirenin burada olması hoşuma gidiyor. Çok kibar, çektiğim acıyı hafifletiyor. 7. Hemen hepsi kendilerini güldüren insanları sevdiğini söylüyor. O sihirbaz tam bir şapşal, pantolonu yere düşünce gülmekten öldüm. Babam yüzünü garip şekillere sokuyor ve çok hoşuma gidiyor. Kahkaha acıyı azaltır. 8. Son olarak hepsi aileleriyle geçirdikleri zamanlara kıymet veriyor. Onlar için bundan daha önemli bir şey yok. Annem ve babam süperdir. Kız kardeşim beni her zaman sımsıkı kucaklar. Beni hiç kimse annemin sevdiği kadar sevemez. Kıssadan hisse, kibar olun, daha çok kitap okuyun, ailenizle zaman geçirin, şaka yapın, köpeğinize sarılın. Sizin için özel olan o insana onu sevdiğinizi söyleyin. Bunlar çocukların keşke daha çok yapabilseydim dediği şeyler. Kalan her şey ıvır zıvır. Ha, bir de dondurma yiyin. 2. Bölüm Erken Çocukluk Dönemi. Erken çocukluk yıllarının önemini anlatmak mümkün değil. Çocuk gelişimiyle ilgili elimizdeki temel bilgilerden biri şu, ilk 5 yıl hayatımızın en belirleyici dönemi. Aklınıza gelen herhangi bir gelişim alanını, istediğiniz bir beceriyi seçin. O alanda çocukların gelişimine dair en son araştırmalara bakın. Tüm bu araştırmalarda ortak bir özellik göreceksiniz. Gelişim bizim daha evvel tahmin ettiğimizden daha erken başlıyor. Tüm veriler vurguyu ilk yıllara yapıyor. Erken derken kastımız tabii ki ilk 3 yıl ya da kabaca okul öncesi yıllar. Ama pek çok bakımdan gelişme çocukların ana rahminde başlıyor. Prenatal dediğimiz doğum öncesi dönemin çocuk gelişimi için kritik önemi var. Annenin hamilelik sürecinde yediği, içtiği, neler hissettiği bile çocukların gelişim sürecinde tahmin ettiğinizden çok daha fazla rol alıyor. Doğum sonrası dönem ise çocukların hem fiziksel hem bilişsel hem de duygusal olarak en hızlı dönüşümü tecrübe ettiği yılları kapsıyor. Bu nedenle başta çevre, sonra anne baba etkisinin en çok hissedildiği dönem de bu. Zira evdeki beslenme alışkanlıklarından huzur ortamına olup biten her şey çocukların gelişimini etkileyebiliyor bu dönemde. Zihinsel gelişim bakımından da benzer şekilde çocukların çevreden en fazla etkilendiği dönem bu. Nitekim bu dönemdeki çocuk beynini tarif etmek için bilim insanlarının kullandığı metafor süngerdir. Çocuk beyni sünger misali etraftaki her şeyi içine çeker çünkü. O nedenle anne baba etkisi, çevre etkisi ve okul öncesi eğitime geldiğimizde eğitimci ve eğitim kalitesi etkisinin zirvede olduğu gelişim döneminden söz ediyoruz. Bu bölümü yazarken amacım ilk bölümde çizdiğim genel kuramsal çerçeve dahilinde anne baba ve eğitimcilere çocukların fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimlerini destekleyecek araçları sunmak. Tahmin edeceğiniz gibi elinizdeki kitabın boyutları ve benim uzmanlığımın sınırları nedeniyle pek çok önemli konuya burada değinme imkanım yok. Bu bağlamda mesela tuvalet iletişimi, beslenme ve uyku düzeni gibi çok temel konulara girmeyeceğim. Bu konularda piyasada pek çok iyi kaynak mevcut. Benim amacım daha ziyade zihinsel ve duygusal gelişime odaklanmak. Bu iki alan özellikle çocukların sonraki gelişim evrelerinde temel yapı taşlarını oluşturuyor malum. Elimizdeki veriler her iki alanda da yetişkinlerin pek çok şeyi değiştirebileceğini gösteriyor. O nedenle zekayı arttırmaktan iki dilli eğitime, benlik kontrolünden duyguların yönetimine kadar pek çok alanda bilimsel olarak faydası kanıtlanmış uygulamaları anlatacağım. Başlayalım. Ebeveyne not. Eşya değil, hatıra biriktirin. İnsanların mutluluğu için hangisi daha önemli? Deneyim mi, materyal mi? Bu soruya yanıt vermek için ilginç bir deney yapmış Amit Kumar ve arkadaşları. Bir deneyim içeren alışveriş ile bir materyal satın almayı içeren alışveriş arasındaki farkın insanda bıraktığı etkiyi ölçerek işe başlamış. Deneyim derken bir şeyi yapmak yani tatile gitmek, tiyatroda ya da konsere gitmekten söz ediyoruz. Materyal derken kastedilen ise bir ürünü satın almak, yani yeni bir araba ya da yeni bir bilgisayar sahibi olmak. Araştırmacılar bir dizi deneyle bu iki tarz alışveriş arasında mutluluk, heyecan ve keyif bakımlarından nasıl bir fark olduğu da ölçmüş. Grafikte de göreceğiniz gibi uluslararası bir örneklem üzerinde yapılan bu deneyde bir deneyime yatırım yapanlar bir ürün satın alanlara göre hem kendilerini daha mutlu hissediyor hem de daha çok heyecan duyuyor hem de bu alışverişten daha çok keyif alıyor. Ben bu araştırmayı okuyunca işin bir de çocuk yetiştirme boyutunu düşündüm. Pahalı oyuncak değil. Çocuk gelişimi üzerine yapılan pek çok araştırma aslında hep aynı şeyi söylüyor. Ebeveyn ile çocuk arasındaki kaliteli zaman paylaşımının yerini alan başka hiçbir şey yok. O nedenle yukarıdaki çalışmanın ortaya koyduğu temel prensip belki de en çok çocuklar için geçerli. Onlar da sahip olmaktan ziyade yapmakla mutlu oluyorlar. Temel ihtiyaçların ötesinde çocukların en çok ihtiyaç duyduğu şey ebeveynleriyle geçirdikleri kaliteli zaman yani deneyim paylaşımı. Sadece ebeveynleriyle değil elbette. Akranlarıyla, öğretmenleriyle ve diğer yetişkinlerle geçirdikleri zaman içinde aynı kural geçerli. Gez, konuş, oyna. Özellikle ebeveynlere naçizane önerim materyal yerine tecrübeye yatırım yapmaları. Çocuklar büyüyünce kendilerine alınan pahalı oyuncakları değil, onlarla geçirdiğiniz kıymetli zamanları hatırlıyorlar. Para biriktirip yeni bir araba almaktansa o parayla iyi bir tatile gitmek uzun vadede hem aile için hem de çocuklar için daha kıymetli bir yatırım. Bir şey yapmak, bir şeye sahip olmaktan daha çok mutlu ediyor aileleri. Özetle bu kitapta sürekli altını çizdiğim gibi ebeveynlere notum çok basit. Çocuğunuzla konuşun, oynayın, gezin. Okul öncesi dönemde zekayı arttırmanın 3 yolu. Yukarıdaki girişin ardından gelin çocuklarda zekayı arttırdığı kanıtlanan 3 temel uygulamaya odaklanalım. Okul öncesi dönemin zihinsel gelişimde kritik bir önemi olduğunu ifade etmiştim. Peki bu dönemde biz yetişkinler, yani ilk yıllarda ebeveynler ve sonraki yıllarda okul öncesiyle birlikte çocuklarımızı teslim ettiğimiz eğitimciler, zihinsel gelişim sürecine nasıl katkıda bulunabiliriz? Bu soruya yanıt vermek için yapılmış yüzlerce araştırmadan oluşan bir meta analiz bizim bölümden 3 meslektaşım tarafından yayımlandı. Meta analiz bir nevi istatistiki özet anlamına geliyor. Aynı konuda yayımlanan yüzlerce araştırmayı alıp özet sonucuna bakıyorsunuz. Bu önemli çalışmanın altında kendisi de Dweck'in öğrencisi olan Joshua Aronson, Amazon'un sahibi Jeff Bezos'un ailesi adına açılan kürsüyü yöneten Clancy Blair ve doktora öğrencilerimizden John Protzko'nun imzası var. Yayımlandığı dönem yüzlerce habere konu olan bu makalenin güzel tarafı tam da endişeli ebeveynlerin aradığı türden somut bir soruya yanıt vermesi. Ne yaparsak çocuklarımızın zekasını arttırırız. Perspectives on Psychological Science adlı oldukça önemli bir akademik dergide çıkan araştırmaya göre çocukların zekasını arttırdığı bilimsel olarak desteklenmiş 3 uygulama var. Balık yağı diyeti. Erken yaşta diyaloğa dayalı okuma pratiği ve kaliteli bir okul öncesi eğitime katılım. Tek tek her birini inceleyelim. 1. Diyet. Protzko, Aronson ve Blair'ın araştırmasında belki de ebeveynlerin en kolay uygulayabilecekleri somut bulgulardan biri diyetle ilgili olan. Bu sonuç çok net. Doğum öncesi dönemden başlayarak çocukların beslenmelerinde polyunsaturated yağ asitleri, omega-3'ün olması çocukların zekasını standart bir IQ testinde yaklaşık olarak 3,5 puan arttırıyor. Ortalamanın 100, standart sapmanın da 15 olduğunu düşünürseniz bu 3,5 puanlık artış hiç de yabana atılacak bir kazanım değil. Bu yağ asitleri çocukların zeka gelişiminde temel olan sinirsel hücrelerin gelişimine katkıda bulunuyor. Öte yandan B kompleks vitaminlerin, riboflavin, tiamin, niasin ya da çinko gibi besin destekleyicilerin ise zekayı arttırdığı yönünde bir veri yok. Yani bizim Karadenizlilerin hakikaten bir bildiği varmış. Balık diyetine devam. 2. Etkin diyalog. Meta analizden çıkan ikinci önemli sonuç da ebeveyn ile çocuk arasındaki diyaloğun kalitesi. Etkileşimli yani diyaloğa dayalı okuma yani ebeveynlerin çocuklarıyla karşılıklı konuşarak ve soru cevaplarla kitap okumaları zekayı 6 puanın üstünde arttırıyor. Ama bu etkinlik 4 yaşına kadar olan çocuklarda görülüyor. Yani eğer çocuğunuza kitap okumak için onların da kitap okur yaşa, hatta kitap tutar yaşa gelmesini bekliyorsanız biraz geç kalma riskiniz var. Doğumdan itibaren karşılıklı diyalog ile okuma aktivitesinden söz ediyorum. Tıpkı deneylerde diyalog kurulan çiçeklerin, şarkı söylenen çiçeklerden biraz daha gür açması gibi, diyalog kurulan çocukların da kelime hazinesi ve algı seviyesi daha erken açılıyor. Muhatap alınan, inisiyatif verilen çocukların beyinleri zamanla fiziksel olarak da akranlarından ayrışıyor. 3. Okul öncesi eğitim. Araştırmadan çıkan üçüncü veri de net. Çocukları evde tek başına yetiştirmek yetmiyor. Okul öncesi eğitime katılım özellikle dar gelirli aileler için büyük bir fayda sağlıyor. Yapılan meta analize göre okul öncesi eğitime katılan çocukların zekası akranlarından biraz daha ileri oluyor. Somut olarak söylersem, dar gelirli bir aileden gelen çocuğun okul öncesi eğitime devam etmesi, o çocuğun zekasını ortalama olarak 4 puan arttırıyor. Eğer söz konusu okul öncesi kurum kaliteli, yani çocuğun her türlü gelişimini odağa alan kapsamlı bir yerse, artış 7 puandan fazla oluyor. 7 puan neredeyse yarım standart sapma ediyor. Çok ciddi bir artış bu. Bu meta analiz çalışması okul öncesi eğitimin erken ya da geç başlamasının zekaya katkısı yönünde bir bulguya rastlamamış. Önemli olan okul öncesi eğitimin süresi ve kalitesi, daha erken yaşta başlaması değil. Araştırma yayımlandığında John Protzko'ya neden böyle kapsamlı bir analize giriştiklerini sormuştum. Amacımız zekayı arttırmak için yapılan çalışmalarda neyin işe yarayıp neyin işe yaramadığını ortaya çıkarmak. Bizim analizimizde ele aldığımız tüm çalışmalar zekayı arttırmak için uygulanan ve iyi yürütülmüş deneylerden oluşuyor diye cevap vermişti. Araştırmayı yürüten ve Türkiye'de benimle birlikte pek çok konferansa da katılan Social Animal yani sosyal hayvan kitabıyla tanıyor olabileceğiniz Joshua Aronson da aynı fikirde. İnsan zekasının gelişim özelliklerini anlamaya çalışıyoruz ve zekanın her gelişim aşamasında nasıl destekleneceğini ortaya çıkarmak istiyoruz. Bu araştırma zekanın değiştirilebilir, dönüştürülebilir bir şey olduğunu göstermesi bakımından önemli bir adım. Yukarıda altını çizdiğim gibi başta zeka olmak üzere tüm temel beceri ve yeteneklerde gelişim potansiyeli emek ve çabaya bağlı. Bunun tersine inanmak hem anne babalar hem de eğitimciler için kendi potansiyellerini değerlendirmekten kaçınmak demek. Diyet konusu çok net olduğu ve uzmanlık alanın dışında kaldığı için bu kitapta detaya giremeyeceğim. Ancak diğer iki alanda yani etkin diyalog ve okul öncesi eğitim konusunda atılması gereken adımları biliyorum. Sırasıyla inceleyelim. Eve arsaya değil, kelime hazinesine yatırım yapın. Mesleğim gereği zaman zaman çeşitli becerileri ölçmek için farklı araçlar geliştiriyorum. Bunlardan ilki öğretmen ve psikologların farklı kesimlerden gelen çocuklara yaklaşımını ölçen İngilizce bir testti. Amerika'da yaygın olarak kullanılan bu testten öğrendiklerimi yıllar sonra Türkiye'de okula hazırlık ölçeği geliştirirken kullandım. Hatırlarsınız bundan birkaç yıl önce okula başlangıç yaşı 72 aydan 60 aya indirilince acaba çocuklarımız okula hazır mı sorusu herkesin gündemindeydi. Ben de o dönemde Hacettepe Üniversitesi'nden meslektaşım Profesör Doktor Tülin Güler Yıldız ve kendisi de yurt dışında yüksek lisansını yapmış bir okul öncesi eğitimci olan kız kardeşim Derya Şirin'le oluşturduğumuz çalışma ekibimizle bir okula hazırlık testi geliştirdik. Bu testi hazırlarken aman bir şeyi kaçırmayalım kaygısıyla Bahçeşehir Üniversitesi'nde uluslararası bir toplantı organize etmiştim. İstanbul'da yaptığımız iki günlük çalıştayda okul öncesi eğitim uzmanları çocuk gelişiminin duayenleriyle sohbet ederken kendisi de Virginia Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı olan Profesör Doktor Robert Pianta her şeyi bir cümleyle özetlemişti. Erken çocuklukta zihinsel becerileri ölçmenin en kestirme yolu çocukların kelime hazinesini ölçmektir. Zeka testi geliştirenlerin, zeka üzerine kuramsal çalışma yapanların hemfikir olduğu bir nokta bu. Okul öncesi gelişim döneminde zeka dediğimiz şey aslında kelime hazinesidir. Bu çağda kelime hazinesi zengin olan çocuklar hem kendilerini daha iyi ifade ediyor, hem ifade edileni daha iyi anlıyor, hem de daha yaratıcı bir şekilde akıl yürütebiliyor. Peki madem kelime hazinesi bu kadar önemli, o halde çocuklar nasıl kazanıyor bu kelime hazinesini? Biz anne baba ve eğitimciler olarak çocukların kelime hazinesinin gelişmesine nasıl katkıda bulunabiliriz? Bu sorulara yanıt vermeden bir noktanın altını çizeyim. Kelime hazinesi demek çocuğun söyleneni, yazılanı anlaması da demek. Yani illa o kelimeyi kullanması değil, kullanıldığı yere göre anlaması da işin içinde. Çocuğun başarısından başka derdi olmayan ebeveynlerin iyi niyetini suistimal eden bir zeka testi sektörü var. İşini etik yapan bir psikolog, zeka testinden çıkan puanı anne babaya vermez. Bu testler çok nadir durumlarda işe yarar. Zamanlama önemli. Daha evvel de ifade ettiğim gibi çocuk gelişiminde her becerinin hızlı bir şekilde yerleştiği kritik gelişim dönemi vardır. Gelişimin büyük oranda gerçekleştiği bu kritik dönemleri çok iyi değerlendirmezseniz kaçan fırsat bir daha kolay kolay geri gelmez. Beyin gelişimi için bu kritik dönemin ilk 3-4 yıl olduğunu hatırlarsak çocuğumuza bu dönemde özellikle daha fazla ilgi göstermek zorunda olduğumuzu da kavramış olacağız. Çocuklarımızın zihinsel gelişimini dert ediyorsak, onların akademik olarak okul hayatlarında başarılı olmasını istiyorsak, okula başlangıçtan sonra işe koyulmak doğru bir adım değil. Yapmamız gereken çocuk doğduğu andan itibaren, yani kritik dönemde, onlara ihtiyacı olan desteği sunmak. Çocuklarımız için yapacağımız en kıymetli akademik yatırım bu ilk yıllarda yaptıklarımız. Ortaokul, lise ve tabii ki üniversitede yapacaklarımız da önemli. Ama bu ilk yıllar kadar önemli değil. Peki tam olarak ne yapmalıyız hocam derseniz size vereceğim büyük bir ödev var. Hazırsanız başlayalım. 30 milyon kelime farkı nedir? Yukarıdaki soruya yanıt vermeden evvel klasik bir çalışmayı sizinle paylaşmak istiyorum. Evet, Betty Hart ve Todd Risley tarafından gerçekleştirilen meşhur 30 milyon kelime farkı araştırmasından söz ediyorum. Türkçe'de yakın bir zamanda Diana Suskind'in kitabıyla anlatılan bu önemli çalışmayı kısaca özetleyeyim. Hart ve Risley, insan beyninin en hızlı geliştiği dönemde ebeveynlerin ne yaptıklarını anlamak için sıra dışı bir çalışma yapıyorlar. Üç farklı sosyoekonomik seviyeden onlarca aileyi seçip onların evinde belli aralıklarla ses kaydı alıyorlar. Araştırmada çocuklar 3 yıl süreyle her ay 1 saat boyunca izleniyor. Araştırma tamamlandığında görülüyor ki gelir seviyesi ne olursa olsun çocuklar birbirine çok benziyor. İlk bakışta bir fark yok, ancak bir alan farklı. Orada çok ciddi bir fark var bu 3 grup arasında. Belli bir kesimde çocuk ile anne baba arasındaki diyalog çok zenginken başka bir grupta bu diyalog oldukça sönük. Daha teknik olarak söylersek, gruplar arasında gün içinde paylaşılan toplam kelime sayısı ciddi bir fark arz ediyor. Peki tam olarak ne kadar fark var? Bugün artık klasik bir çalışma kabul edilen 30 milyon kelime farkı araştırmasının en önemli tablosunu sonraki sayfada paylaşıyorum. Grafikte de göreceğiniz gibi varlıklı ve eğitimli ailelerden gelen çocuklar 3 yaşına geldiğinde toplam 45 milyon kelime, orta eğitim ve gelir seviyesine sahip ailelerde yetişen bir çocuk ise ortalama 30 milyon kelime duymuş oluyor. Şimdi sıkı durun, düşük eğitim ve gelir seviyesinden gelen bir çocuk ise 3 yaşına gelene kadar yalnızca 15 milyon kelime duyuyor. Yani alt ve üst grup arasındaki fark tam 30 milyon kelime. Bu sayfada bahsedilen grafik yer alıyor. Yatay çizgide çocuğun yaşı ay olarak 0, 12, 24, 36 ve 48 olarak verilmiş. Dikey çizgide ise kelime sayısı 10 milyon, 20 milyon, 30 milyon, 40 milyon ve 50 milyon olarak verilmiş. Bu arada alt gelir grubu sıfırdan başlıyor, 48. aya geldiğinde 10 milyonun az üstünde bir yere gelmiş oluyor. Aynı şekilde orta gelir grubundaki bir çocuk sıfırdan başlayıp 48. aya geldiğinde 30 milyona yakın bir seviyeye gelmiş oluyor. Üst gelir grubundaki bir çocuk ise 48. aya geldiğinde 50 milyon kelimenin biraz altında bir yere yerleşmiş oluyor. Literatüre 30 milyon kelime farkı olarak giren bu fenomenin nedeni, üst sosyoekonomik seviyeden ailelerin çocuklarıyla daha çok kaliteli zaman geçirmesi, daha çok diyalog kurması ve o diyaloglarda daha çok kelime sarf etmesi. Son yıllarda yapılan ek çalışmalarla da biliyoruz ki sadece diyalog değil, diyalogda kimin kaç defa sıra aldığı da önemli. Sohbeti hep anne baba mı yönlendiriyor, hep çocuk mu yönlendiriyor, yoksa taraflar birbirlerine sıra veriyor mu? Son grup diğerlerine göre daha çok kelime sarf ediyor. Acı olan ilk 36 ayda ortaya çıkan 30 milyon kelime farkının sonraki yıllara etkisi. Bu fark çocuk okula başladığında iki grup arasında okula hazırlık farkına dönüyor. Daha çok kelimeye aşina çocuklar işte bu yüzden okula başladıklarında öğrenmeye hazır oluyorlar. Kelime hazinesi geniş olan çocuk arkadaşlarından birkaç adım önde başlıyor. Çünkü o çocuk öğretmenin ne dediğini daha çabuk anlıyor. Diğer grup ise yönergeleri izlemekte zorlanıyor. Sonraki yıllarda da eğer okul çok olağanüstü bir başarıya sahip değilse ya da Buket Uzuner'in o çok sevdiğim cümlesindeki gibi çocuk çok iyi bir öğretmenle tanışma mucizesini yaşamadıysa bu fark artarak devam ediyor. Çocukların sosyoekonomik seviyesini bugünden yarına değiştirmek mümkün değil. Aslında bu tam doğru bir ifade olmadı. Bu kitabın sınırları içinde kalarak ailelerin sosyal ve ekonomik koşullarını nasıl iyileştirebileceğimiz sorusuna yanıt vermek zor. Meraklılar için Türkiye'nin bu konuda atması gereken adımları anlattığım Yol Ayrımındaki Türkiye, Ya Özgürlük Ya Sefalet adlı kitabımı tavsiye ederim. Ailelerin eğitim ve gelir seviyesini değiştiremeyiz ama evde çocuklarıyla ilişkisini değiştirebiliriz. Bu kitabı yazma gayem de bu zaten. O halde gelin yukarıda sözünü verdiğim ödevin detaylarına inelim. Çocukların zihinsel becerisini ilk yıllarda nasıl destekleriz sorusuna somut bir yanıt verelim. 6. Ayrımın sonu. Sayfa 87.